أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 645. حديث لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Bir kimsenin dünyada aybını örterse Allah da kıyamet günü onun aybını örter. Genellikle bir şeyin örtülmesi söz konusu olunca sünnette Müslümanların aklına önce aybın örtülmesi geliyor. Oysa setir kelimesi, hani eskiden sıralanan namazın şartları konusunda da karşımıza çıkan bir kelime olarak, avretin örtülmesidir, setrul avret. Yani, insanın yaptığı bir aybın örtülmesi yanında, vücudunun ayıp ve amanlarının örtülmesi, ya da evinin, ailenin bir evle, duvarla, perdeyle örtülmesi, zeminin bir sergiyle örtülmesi şeklinde de anlaşılabilecektir. Yani, örtüye muhtaç bir Müslüman, kardeşini örten bir Müslüman, kıyamet gününde Allah tarafından örtülecektir demek olur. Örtüye muhtaç bir Müslüman kardeşi. Peki söyleyin, hangi konuda bizim örtüye ihtiyacımız var, sadece yaptığımız ayıplar mı örtülür? Ya da sadece ayıpların örtülmesi mi söz konusu olmalıdır? Ama elbette ayıplar da önemli. Benim bugüne kadar topladığım bilgilere göre, bir Müslümanın bize yansıyan ayıbını ben 3 çeşit örtmekten yanayım. Hatta eğer sözüm kaba olmazsa adamına göre demem gerekiyor. Yani ayıbına göreden öte adamına göre ayıplar 3 çeşit örtülmelidir. 1. Adam ayıp ediyordur ama yaptığı ayıptan haberi yoktur. Bilmiyordur o işin ayıp olduğunu. Yani öyle ayıplar ortaya koyuyordur ki tavrıyla, davranışıyla, oturması kalkmasıyla, yemesi içmesiyle, hattu harekatıyla, kılık kıyafetiyle, sözüyle veya fikriyle, kafası ve gönlüyle öyle ayıplar peşindedir. Öyle ayıplar icra etmektedir ama adam gerçekten samimi söylüyorsunuz ki bilmiyordur. Yani o işin ayıp olduğundan hiç haberi yoktur. Ne anasında görmüş, ne atasında görmüştür. Ne Kur'an'da duymuş, ne sünnette duymuştur. Zaten onun en büyük ayıbı da Kur'an'ı ve sünneti görmemesidir de ondan. Siz o büyük ayıbın gölgesinde kalan ayıpları büyütmeyin. Şöyle çekin kenara. Ayıbını örteceksiniz ya, en tatlı dilinizle, hani tabir yerindeyse, bir kavanozda bal alın gidin yanınıza, her bir cümle için, her bir kelime için, dilinizi bala batırın ve en güzel biçimde söyleyin. Deyin ki, bak, ey benim Müslüman kardeşim, senin bu yaptığın İslam'a göre ayıp, senin bu yaptığın dinine, imanına göre ayıp deyin ve onu düzeltin. Örtün onun ayıbını, yok edin, ortadan kaldırın, işini bitirin. Ama bazen de öyle ayıplar var ki yapan tarafından hem yapılmıştır hem de yapan kişi zaten erimeye başlamıştır, kıpkırmızı kesilmiştir, kulaklarına kadar kızarmıştır. Başka? Sanki yer yarılsa içine girse dercesine utanmıştır. O ayıbı yapmamalıydı ama nasıl da oldu yapıvermiştir, farkındadır. Ama utanmıştır, onu da görmemek şekliyle örtüverin. O zaten gereği gibi etkilenmiştir o işten. Bir daha yapmamaya baştan niyetlidir, zaten istemeden çıkmıştır kendisinden. Böyle bir ayıp sadır olmuştur. Onu da görmemek biçiminde örtüverin. Kimi ayıplar da böyle, kimi adamların ayıpları da böyle. Ama bir 3. çeşit adam var ki ayıp işleyen, ayıp yapan, onların ayıbını herkesin içinde, onun gözüne bu ayıbı göstermek zorundasınız. Ama herkesin yanında mı, belki utanır diye ya da ilan ederek ya da kınayarak ya da ayıplayarak ya da tehdit ederek hatta bazen ceza vererek onun ayıbına engel olun. Çünkü adam utanmayı kaybetmiştir de ayıp işliyordur. rahattır, ayıbının farkındadır ve ondan vazgeçme derdi yoktur veya o ayıba insanlar alışsınlar derdindedir. Veya bir başka çeşidi olabilir, adam hem ayıp ediyor, hem ayıbından etkilenmiyor, onu yok etmek derdine düşmemiştir. Bilerek, isteyerek, yüzü kızarmadan, hatta belki de kıvanç duyarak, övünerek, rahatlıkla, böbürlenerek yapıyordur o işi, onu da adamına göre engel olmaya çalışıp örtün, yok edin. Bu üç anlayışa göre de ben ayıpların setredilmesinde yok edilmesi manasını kastettiğimi anladınız. Yani bir ayıbın setredilmesi demek, onu yok etmek demektir. Belki kendisi zaten utanmış, yok etmeye çalışmışsa, o zaten bu işi halleder diye görmezlikten gelerek yok etmeye çalışıyorsunuz. Ama insanların bir de setre ihtiyacı olduğu başka işler vardı ya, mesela üzerinde bir elbise var ki ayıp ediyor onunla, onu siz değiştirerek, setrini yani örtüsünü güzelleştirerek onun örtünmesini sağlayın. Yani o açık olduğunu bilmeden örtülü zannediyor kendisini ya, işte onu güzel örtün veya perdesini, camını, evini, duvarını, bağını, bahçesini, aile hayatını, kafa ve gönül yapısını, örteceği her bir şeyini İslam'a göre nasıl örtecekse yardımcı olun. Eğer işte bir Müslüman, Allah'ın kullarından bir kul, Müslüman kardeşini, Allah'ın kullarından bir kulu, eğer dünyada örter, örtmeye çalışır, setrederse, Allah da kıyamet gününde onu setreder. Nasıl mı? Cennet elbiseleri giydirir. Cennet köşk ve saraylarında ağırlar. Onun dünyadaki kusur ve kabahatlerini örtmesine karşılık kardeşinin, kendisinin de kusur ve kabahatlerini Allah örtüverir, yok sayıverir. Öyleyse bir üçüncü anlam çıktı karşımıza. Yani bir Müslüman kardeşimizin bize işlediği kusur ve kabahatleri onun bir daha işlememesi anlamına setredersek biz, Allah da bizim kusur ve kabahatlarımızı setredecektir. Evet, yanlış yapmıştır, hata etmiştir, kusuru kabahatı vardır, ayıp etmiştir. Yani ama örtülmelidir bizim tarafımızdan. Yok yok, bu kardeş öyle değil, bunda bir hainliği yoktur diye onu yok edivermeye çalışmışsak, Allah da bizim kusur ve kabahatlerimizi yok eder. Hatta bu dünyada bir ödül olarak da karşımıza çıkabilecektir. Bir hoca efendi anlattı. Bulunduğu bölgede dinin ve imanın öğretilmesi adına Allah layık kılsın bir makamda, bir mevkide bulunan bir hoca efendi. Çocuktum diyor. Haylazlık sanki benden sorulur. Babam kursa gönderdi beni. Hani dini imanı öğrensin, Kur'an'ı sünneti öğrensin diye. Ama öğrenmekten başka her şeyi ben yapıyordum. Bizar kalmıştı çocuklar, arkadaşlar. Hatta hoca da dahildi ama ondan hiçbir şikayet duymuyordum nasihattan başka dedi. Hem o kadar ki sonunda nasıl olduysa babasına, yani farklı köyde, başka köyde babasına haber gönderilmiş. Senin oğlundan bitap düştük, bizar kaldık, perişan olduk, gel buna bir çare bul diye. Bir gün babası gelmiş. Baktım babam kursun önünde. Titremeye başladım diyor. Alıp giderse köye ne yapacağını biliyorum, çünkü o da benim babam diyordu. Yani bu oradaki arkadaşlarına ne yapıyorsa öteki baba güç ve kudretiyle oğluna yapacak tabii, onu biliyor. İçten içe korkunç bir ürperti, bir tedirginlik ama kulaklarım sanki ses kesildi hayata, dinliyorum. Derken hoca babamı içeriye aldı odasına. Ben de kapıda içeriği dinliyorum. Babam soruyor, bizim oğlandan ne haber, şikayetler duyuyorum filan diye. Hoca başlamış anlatmaya, hayır efendim, biraz yanlış duydunuz galiba. Evet, çocukluk olarak kimi özellikleri, kusur ve kabahatler olsa da senin oğlundan çok memnunum. O kadar güzel ki, fevkalade çok iyi bir Müslüman olacağına inanıyorum. İleride o alim olacaktır, fazıl olacaktır, ama ne kadar büyük adam olacaktır filan diye başlamış hoca efendi anlatmaya. Benim hiçbir kusurum açığa çıkmadı. Bütün kabahatlerim ve yanlışlarım örtüldü. Setredildi, yani aynı kelimeyle. Öyle ki ben renkten renge giriyordum, ne yapacağımı şaşırdım. Hoca beni anlatıyordu ama anlattığı ben değildi sanki. Ben hiç de öyle ahlaklı, edepli değil gibiydim. Bana göre de öyle değildim ama hoca öyle anlattı ki ben eridim sanki ve defalarca içten içe söz verdim, kalbime yerleştirdim, ben hocanın dediği gibi olacağım dedim diyor ve babası ayrıldıktan sonra aynen öyle olmaya başlamış. Nasıl? Örtmüş değil mi hoca? Örtecek tabii. Dünyada onu örtünce Allah da onu ahirette örtmez mi? Ahiretteki örtülerden bir örnek hatırladım bir hadiste. Kul hesaba çekileceğinde, şöyle büyük ve küçük bütün günahlarından haberdar olunca, Cenab-ı Hakk'ın emriyle melekler diyeceklermiş ki, söyle bakalım neler işlemişsin? O kul, büyük günahlarını özellikle gizleyerek, küçük günahlardan birkaç küçücüğünü sıralamaya saymaya başlayacakmış. Evet, saklayamam ki, şunu da yapmışım, bunu da yaptım, bunu da yapmışım, ama bir şöyle küçük günahım da varmış filan diye. Diyecekmiş ki Allah bu itiraf karşısında, o kulumun bu küçük günahlarına karşılık birer güzellik ve ödül verin. Kul şaşıracakmış, o heyecanla hemen o sakladığı büyük günahlar da arz edecekmiş. Hani setretmiş, gizlemişti ya, örtmüştü ya, ama ya Rabbi benim bir de şöyle günahım, benim bir de böyle günahım var diye büyük günahlarını saymaya başlayacakmış. Allah'tan mükafat bekliyor ya, biraz da büyük olsun diye uğraşıyor galiba. İşte kıyamet gününde setredilenler ve karşılığında ödüllendirilen Müslümanlar. Biz dünyada bunu yapalım. Bir kardeşimizin bize yansıyan veya dışarıya akseden yanlışları varsa, kusur ve kabahatları, hataları ve isyanları, yani günahları varsa, ayıpları varsa onları örtmeye çalışalım, kapatmaya çalışalım, ya ortadan kaldırmak için, ya görmezlikten gelerek, ya affederek, böylece Allah da kıyamet gününde bizim günahlarımızı, bizim ayıplarımızı örtsün. Tekrar ediyorum. لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bir kimsenin dünyada ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. 646. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbuhu ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanu. Bir kulun kalbi, niyeti Allah'ı razı etmeye yönelmedikçe imanı dosdoğru olmaz. Yani onu cennete götürmez. Diliyle İslam'ın sözcüsü olmayanın kalbi ise Allah'a yönelmez. Bir başka şekilde şöyle de ifade edilebilir bu metin. Kalp doğrulup hedef üzerinde kıvama ermedikçe, bir kulun imanı cennet yoluna uygun hale doğrulmaz. İmanın hayrını göremez. Dilini doğrultup düzeltmeyenin, yani cennet yollarını gereğince konuşmayanın, dilini hayırda kullanmayanın kalbi hedefe kilitlenmez, doğru yola giremez. Estağfirullah. Ya Rab, dilimiz ve kalbimizle kazanacağımız imanımızda, makbul imanda yardımını esirgeme diyoruz. Amin. Evet, nasıl da birbirine bağlı üç temel unsur. İman mı, bir kulun imanı mı, kalbi eğer imana müsait değilse, nerede yer bulsun o iman? Kalpte kalacaktır. Kalpte yer bulacaktır, kalp imanın makarı olacaktır. Allah'ın istediği gibi bir imanın yerleşeceği bir kalp yoksa adamda, müstakim değilse, yani organlara emir gönderen kalp, dile hakim olan kalp, kafaya ve gönle hakim olan kalp, Allah'ın istediği gibi bir imanın yeri, makam ve mevki değilse, o adamın imanı nasıl da düzgün olsun söyleyin. Diliyle inkarı, diliyle isyanı, diliyle boş şeyleri, diliyle imanın dışında ne varsa hepsinin sözcülüğünü yapmaya niyetli bir kalp, yani sözünü diliyle ortaya çıkaran kalp, eğer imandan yana değilse, imanın sözcüsü olmasını istemiyorsa dilin, o kalbin İmanı güzel olur mu söyleyin? Başka türlü ifade etsek, zor bir konu bilirsiniz. İman nerededir? Evet, kalptedir. Yani, hani, ölmek üzere, öldürülmek üzere, sahabeden Üsame Hazretlerinin karşısında bir adam varmış da savaşta. Korkudan diyordu Üsame radıyallahu anh, ondan dolayı öldürdüm, aslında adam iman etmek istemiyordu ama onun için öldürdüm deyince aleyhissalatü vesselam, kalbini yardın mı diyordu. Baktın mı ona, demek korktu da öyle öyle mi, samimi değil öyle mi, nereden çıkardın onu diye hatta defalarca söyleyince, ah nolaydı, keşke ondan sonra iman etseydim, bu iş başıma iman ettikten sonra gelmeseydi diye hayıflanıyordu ya, kalp böyle bir yer. Peki ama kalbi yarmaya gerek yok. Orada olanı biz eylemleriyle biliriz. Çünkü iman sahibi bir kalp, organlara emir verir, onlar hayırda kullanılır, dile emir verir, onlar imanı ikrar eder, imanı ifade ederler, bunu bilirsiniz. Öyleyse, kalp evet merkezdir ama orada iman mı var, küfür mü var bilinir. Gerçi halkın dilinde bir ayete göre, Kur'an ayeti değil bilirsiniz, böyle de ifade edilir ya, halkın dilindeki bir ifadeye göre, insanlar parayla imanın kimde olduğu bilinmez derler. Onlar diye dursunlar. Oysa, Kur'an-ı Kerim'de 60. sıradaki sure, Mümtehine suresi, imtihan ederseniz, adam mümin mi değil mi bilirsiniz şeklinde bize bir imkan tanıyordu. Çünkü Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınlar, imtihan edin onları, müminseler geri göndermeyin diyen Allah'tan öğreniyoruz bu işi. Evet, dilimiz ve kalbimiz, organlarımız ve kalbimiz, kafamız ve kalbimiz, düşündüklerimiz ve kalbimiz, yani orada iman mı var, inkar mı? İşte insanlar ona göre konuşuyorlar. Aslında kalbinde inkar var da, adam öyle numaracı, kalbini öyle kendisine göre şekillendirmeyi beceriyor ki, oradaki inkarı güya bir İman kılıfıyla kapatıyor, özünde inkar varken dışında iman var zannettirecek biçimde dilini onunla konuşturuyor, bazen organlarını onunla amel ettiriyorsa ona münafık diyoruz. Evet, biz kalbini bilmeyiz ama kalbinde bir iman örtüsü de vardır o adamın ki ondan namaz kılıyor bazen, ondan inandım diyor arada, onun için ibadet ve itaatını da seziyoruz, görüyoruz, bazen seyrediyoruz ama aslında kalbinde ne varsa Allah onu en bilendir, o diline yansıyandır, o iman olarak ortaya çıkandır. Tekrar okuyorum. لَا يَسْتَقِيمُ اِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ Bir adamın, Allah'ın kullarından bir kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı istikamete eremez. Aynı şekilde dili istikamet bulmayınca da kalbi müstakim olmaz. Bir kulun kalbi, niyeti Allah'ı razı etmeye yönelmedikçe imanı dosdoğru olmaz, onu cennete götürmez. Diliyle İslam'ın sözcüsü olmayanın kalbi Allah'a yönelmez. 647 La yestekmilul abdul imane hatta tekune fihi thalathu hisalin el infaku min el iktar vel insafu min nefsi وَبَذْلُ السَّلَامِ Şu üç özellik kendisinde oluncaya kadar bir kulun imanı mükemmelleşmez. Ev halkının geçim dengesini bozmayacak kadar infak edebilmek, başkalarına adaletli davranmak ve kimseden selamı esirgememek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle imanın mükemmelliği ile ilgili tariflerini görürüz hadis-i şeriflerinde. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah Allah bize peygamber göndermiş. Hamdolsun Allah'a ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ın rıza ve gazap yollarını anlatmış. İşte onlardan biri. Şu üç özellik varsa bir adamın imanı, ama iman sahibi bir adamın imanı mükemmelleşecek. Değilse Sadece bunları yaptınız, tamam, iman ettiğiniz sayın, başka görev yok denilmez. Çünkü sadece bu hadis yok ki peygamberden bize intikal eden sallallahu aleyhi ve sellem. Ama mümin bir insan, işte bunları da yapınca mükemmel bir iman sahibi olacaktır. İster misiniz? Hani imanınız var ya, buna inanıyorsunuz. İman sahibi olduğunuza tereddüdünüz yok zaten. Mümin misiniz? Müslüman mısınız? Tereddütsüz tam karşılık elhamdülillah diyeceksiniz. Onu biliyorsunuz. Ama o imanınızın mükemmel olmasını ister misiniz? Hani sapa sağlam olsun, yıpranmasın veya tahribata uğramamış olsun, harabeye dönmesin, güzel olsun, eskimemiş, pörsümemiş, yıpranmamış biçimde hep size cennet kazandıracak boyutta bulunsun ister misiniz? İşte üç şart, üç özellik, bunu taşıyın, imanınız mükemmel olacaktır. 1. El-infâku minel-iktâr. Dengeli bir biçimde infak. Yani, adam dengeyi kurmuş kafasında. Benim evime bir ayda 100 harcamam gerekiyor. Allah bana evimin harcaması için ama 5000 veriyor, 10000 veriyor ama ben 100 harcadım mı evime, evimin harcaması dengeli biliyorum. Çünkü bakıyorum çevreme, Müslümanca bir hayat sürmek için insanlar 70'e, 80'e, 90'a ihtiyaç sahibi, 100 olunca yeterli biliyor herkes. Ama 100'den fazla, 500'den fazla, 1000'den fazla harcayanlar var. Olsun, onların harcamaları dengesiz, Müslümanca ihtiyaç belirtisi, Müslümanca ihtiyaç tespitinde bulunmamışlar zaten. Yani benim şu ihtiyacım var derken Müslümanca düşünmüyorlar, bu ihtiyaçları ben şöyle karşılayayım derken de Müslümanca bir tavır ve tarz içinde değiller. Öyleyse, Müslümanca bir hayatın gereği olarak harcamam 100 ile sabit, 100 ile imkan dahilindeyse ben kazancımın 5000 ya da 10000 oluşuna bakmam. Ona göre geri kalanların bir bölümünü belki bir sonraki dönem için hani caizdir yanımda dursun desem de onun dışındakileri infak etmek zorundayım. Çünkü inanırım ki, inanmak zorundayım ki Allah bana tahsis ettiği gelirin bir bölümünü bana ama geri kalanlarını da Müslümanlara harcamam için vermiştir. Peki, ve fakat bana tahsis edilen 60 ve 70 kadarsa, yani ben yüzlük bir hayat yaşayacakken bana verilen 60-70 ise, bir başka Müslüman kardeşime verilmiştir geri kalan bölüm, o bana 20-30-40'lık bir destekle benim yaşam programımın Müslümanca olması için, elbette o infak edecektir bana. Yani birisi infak ediyorsa birisine infak edilecektir. Öyleyse diğeri de bu onun Allah için, Allah adına imanını mükemmelleştirmek için bir programın gereğidir diyecek ve o da bana vermeye çalışacaktır. İnfak böyle. Yani Allahu Teala bana ne verdiyse benim ondan başkalarını faydalandırmam, yararlandırmam gerekiyor. Bunun için titiz davranmam gerekiyor ve ben bana ait olanları, hayır, 40'ta birini bir yıllık beklentiden sonra veririm zekat diye, benim malımda başka kimsenin hakkı yoktur dememem gerekiyor. Çünkü isterseniz mesela sadece Bakara suresi 177. ayete bakın, infak ayrı bir görev, zekat ayrı bir görevdir Müslüman için. Yani Allah-u Teala'nın bize verdiği mal ve imkanda bir zekat görevimiz vardır, bir de infak görevimiz vardır. Öyle yapacağız. Lakin evin düzenini bozmadan, kendi düzenimizi bozmadan, kulluk konusunda yapabileceklerimize engel olmadan, elbette infakla yükümlü olduğunu bilen bir Müslüman, yani infak ederek imanını mükemmelleştirmek isteyen bir Müslüman, ev harcamaları dengesinde de Müslümanca düşünecektir. Ona göre zaten Müslümanca bir harcama düzenine ihtiyaç hissettiğinin altına indirmeyecektir. Çünkü Allah verdiğini önce kendisine, ehl-i iyaline harcasın diye vermektedir. Hani sayısal bir örnek verirsek yine, diyelim ki bir Müslümana Allah 110 kadar imkan vermiştir. Bunun 90 ve 100 kadarıyla eğer evinin Müslümanca yaşantısı mümkünse, geriye kalan 10'unu infak edebilecektir. Ama hadi 20'sini infak ederek kendisi 90 seviyede Müslümanca yaşamaya evet derse bu da mümkün. Ama 30 ama 40 seviyeye düşürerek kendisinin infaka muhtaç derecede bir başkasına el açması programı da caiz olmayacaktır. Yani evdekileri bu işe muhtaç etmeyecektir. 2. Vel insafu min nefsi. Başkalarına adaletli davranmak. Kendisi gibi bilmek. Kendisi nasıl hareket ediyorsa onların da öyle hareket etmelerini istemek ve sağlamak. Yani adaletli davranmak. Alırken, verirken. Ya da insan ne yapıyor idi? Yerken, içerken, giyiminde, kuşamında, düğününde, derneğinde, sevgisinde, nefretinde, duruşunda, yürüyüşünde, hayatının her kademesinde dengeli davranmak. Karşıdakine yüklediği görevi önce kendisine yüklemek, kendisine tanıdığı hakkı önce karşıdakine tanımak ya da benzeri adil olabilme özellikleri. Ve üçüncüsü, ve bezlüs selam, kimseden selamı esirgememek. Herkese selam vermek. Bunu söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresindekilere göre ne kadar güzel bir uyarı, ne kadar güzel bir görev yükleme. Elbette. Yani diyeceksin ki sahabeden birine, selamı yayar mısın? Can baş üstüne diyecektir. Girecek selam verecek, çıkacak selam verecektir. Karşısına gelen herkese. Estağfirullah. Yani Yahudi ve Hristiyan ve ateist ve dinsiz ve müşrik olanlara da mı? Hayır. Bu söz o anlama gelmez ki onlarda. Bilirler onlar tek tek. Bu Benu Kureyza'dan, bu Benu Nadir'den, bu Hayber Yahudilerinden bilir onlar. Bu Kureyş'ten, bu falan kabile, bu filan kavimdendir bilirler. Henüz İslam'a girmeyenleri, yürüyüşlerinden, duruşlarından tanırlar. Bir bir tek tek tanır herkes birbirini. Peki ya şimdi sen ne yapacaksın öyle mi? Onu mu sordun bana? Ben de bana sordum, ben de sana sorayım. Bilmem ki, tanıdığımıza mı selam versek? Evet ama, bunda iki ölçü var. Hangisini alırsan ben söyleyeyim. Yani Müslüman olarak tanıdığımıza mı selam versek ya da Müslüman olmadığını tanıdığımıza selam vermesek mi? Galiba ince bir ayar var arasında değil mi? Karşımızdakine baktık, adam Müslüman değil, ona selam vermeyelim, böyle mi dedim? Yoksa karşımızdakine baktık, tanıyoruz Müslüman, ona mı selam verelim? Bu toplumda ben önce söylediğimi yani, baktık Müslüman değil biliyoruz, ona selam vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü ben Müslümandır zannıyla, zahirinden, dıştan anlaşılan kadarıyla Müslüman olduğunu zannettiğim adamlara selam verince, onlar Müslümanlıklarını kabul ederlerse selam alıyorlar zaten. Kabul etmezler, hayır ben böyle bir selama razı değilim, ben böyle bir selama layık değilim diyorlarsa, onlar da selamı almıyorlar ve ben anlıyorum, tamam bu adam selam verilmez bir adammış diyor ve ondan sonra selam vermiyorum. Hepsi o kadar. Ama baştan hayır ben tanıdıklarıma selam vereyim dersem o bana daha büyük yük getirecektir. Bu sefer herkesi teste tabi tutacağım. Müslüman mı değil mi? Müslüman mı değil mi? Binlerce ve milyonlarca insanların yaşadığı beldelerde gezip dolaşan ben onların Müslüman mı değil mi olduklarını ölçmeye çok da muktedir değilim. Tekrar okuyorum. لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْا۪يمَانَ حَتَّى تَكُونَ ف۪يهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ الْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ وَالْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.